Lozan Konferansı, Cumhuriyet yolundaki en son ve belki en önemli adım olduğu kadar ailemiz için de bir dönüm noktasıydı. Büyük babam Ali Naci Karacan, Lozan Konferansı'nı izlemek üzere İsviçre'ye gittiğinde evde uzun ve endişeli bir bekleyiş başlamış. Babam henüz 2 yaşında, olanlardan habersiz, babaannem Hidayet Hanım heyecanla büyük babamdan gelecek mektupları bekler, hasret dolu satırlar arasına işli detaylarda eşinin yaşadıklarına ortak olurmuş. Lozan deneyimi Ali Naci Karaca'nın kendi deyimiyle ufkunu genişletmiş, yeni girişimler için fikir ve şevk vermiş. Ali Naci Karacan Lozan'a görevli gitmişti. Görüşmeler sırasında yaşananları gün gün Türkiye'ye duyurdu. Lozan görüşmelerine ilgisi döndükten sonra da devam etti. Yıllar boyu topladığı belgeler, zaman içinde açılan uluslararası arşivlerden çıkardığı yazışmalar ve kayıtlarla çalışmasını zenginleştirdi. Derlediği belge ve bilgileri dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün teşviğiyle konferansın 20. yıl dönümünde Lozan Konferansı ve İsmet Paşa adı altında kitaplaştırdı. Sonraki yıllarda ailemizin sahip olduğu Milliyet Yayınları tarafından da basılan bu kitap, bugün İş Bankası Kültür Yayınları aracılığıyla yeniden okurlarla buluşuyor. Geçmişe baktığımızda Ali Naci Karacan, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları'nın yollarının çok eskiden beri kesiştiğini görüyoruz. İlk karşılaşma 75 yıl önce Atatürk'ün emriyle ve İş Bankası'nın da desteğiyle kurulan o günkü Milliyet Gazetesi'nin yeniden yapılanma sürecinde başına geçmesi. Daha sonra İş Bankası Kültür Yayınları'nın kurucusu olacak dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in bu kitabın ilk basımına verdiği destek ise ikinci karşılaşma sayılabilir. Hasan Ali Yücel'in Türk İnkılap Enstitüsü yayınları arasında çıkan ilk basım içine kaleme aldığı sunuş yazısını giriş bölümünde bulacaksınız. Bu kitaba büyük emeği geçen ve genç kuşakların Lozan'ı daha iyi anlamasını sağlamayı görebilerek dilini bir büyük titizlikle sadeleştiren deneyimli gazeteci usta kalem Sayın Hulusi Turgut'a teşekkürü borç bilirim. Kitabın yeniden okurlarla buluşturan İş Bankası Kültür Yayınları'na ve başta editör Emre Yalçın olmak üzere kitaba emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Kardeşim Ömer Karacan'la birlikte 3. kuşakta büyük gururla taşıdığımız Ali Naci Karacan'ın anısını ve değerlerini en iyi şekilde yansıttığına inandığımız bu eseri ilk basımından 66 yıl sonra yeniden paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ali Karacan, Temmuz 2009. İnkılap Enstitüsü'nün ilgili kanunu üzerine aldığı vazife iki taraflıdır. Biri İstiklal Mücadelesi'nin ve inkılabın her olayını, bu olayların her maddesini dikkatle toplamak, ikinci olarak da bütün bu toplanılan madde ve belgeleri memleket içinde hatta dışında yaymaktır. Metotlu tarihin yazılış üslubu ne kadar güzel olursa olsun ciddi edadan kendini uzak tutması imkansızdır. Onun için tarih iddiası olmaksızın olayların serbest bir kalemle nakli, tarih vakaların perde arkalarını gösterme bakımından özel bir değer taşır. Hatıralar bu türlü yazılardır. Görüşlerin, görülen şeylerin uyma nispetleri çoğaldıkça onlar zaman içinde tarih kıymetini de alırlar. Tarihte objektif oluş nasıl %100 değilse hatırada subjektif oluş da bu dozda olamaz. Gören ve yazarın dikkati hatıranın öznel görüşü içinde nesnel varlığını tarihe inanılır gibi güvenilecek dereceye çıkarılabilir. İnkılap Enstitüsü, İstiklal Mücadelesi'nin neticesini aldıran Lozan için Karaca'nın kaleminden çıkmış bir hatıra albümünü neşretmekle vazifesinin ikinci kısmında kıymetli bir başlangıç yapmış oluyor. Lozan bizim için aziz bir hatıra, tarih için ehemmiyetli bir olaydır. Ebedi şefin büyük ve isabetli bir takdirle harp gibi sulhu da yüksek zeka ve iradesine emniyet ettiği milli şefimiz İnönü'nün şahsiyetini Karaca'nın bu kitabında Lozan'da birbiri arkasında ve çok kereler fırtınalı geçen olaylar arasında çizgi çizgi belirir ve canlanır görüyoruz. Lozan Konferansı esnasında baş muharrasın emrinde ve yakınında bulunan Sivas mebusu Atıf Esenbel bu kitabın müsveddelerini okudu. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün yönetim kurulu, riyaset ettiğim bir toplantısında basım kararını vermeyi o devri iyi bilen bu salahiyetli arkadaşın reyine bağlamıştı. Bu ricam lütfen kabul buyuran Esenbel, 22 Haziran 1943 tarihli raporunda şöyle diyor. Ali Naci Karaca'nın yazdığı ve tetkikini lütfen bana havale buyurunuz. Lozan Konferansı ve İsmet Paşa isimli eseri dikkatle okudum. Hasıl ettiğim intibaları sırasıyla arz ediyorum. Eser, Lozan sulhunun klasik şekil ve anlamda yazılmış ve muayyen tabakalara hitap eden bir tarihi değildir. Daha ziyade konferans müzakerelerinin bütün saflarını, onu idare eden insanların kudret ve zaaflarını her tabakadan okuyucuların anlayabileceği ve heyecanla takip edeceği gibi yazılmış büyük bir röportajdır, denilebilir. Eserin bu hususiyeti çok büyük bir rağbet göreceğine şüphe bırakmamaktadır. Hadiseler ve müzakere mevzu olan meseleler gerek tarihleri, gerek müzakere ve münakaşa şekilleri itibarıyla hakikate uygundur. Vakalar ve insanlar o tarihte oldukları gibi anlatılmıştır. Türk delegasyonu baş muharrasıyla diğer delegasyonlar muharrasları arasında ve umumi celsede vaki olan ve bu kitapta muhavere şeklinde yazılmış bulunan münakaşaları konferans proces verballeriyle karşılaştırdım. Bunların da resmi zabıtların aynı olduğunu gördüm. Konferans müzakerelerinin zaman zaman çıkmaza girmesi, yeni bir harp tehlikesinin belirmesi ve konferansın birinci dağılması gibi büyük hadiseler her sınıftan okuyucuyu heyecana düşürecek gibi cazip bir lisanla vulgarize etmiştir. Eseri bu hale getirmek için büyük gayret sarf edildiği ve birçok vaike müracaat edilmiş olduğu görülmektedir. Netice, eser her bakımdan Lozan Konferansı'nın bütün saflarını ve onun büyük kahramanının yüksek şahsiyetini en doğru, en sade ve fakat en heyecan verici bir tarzda anlatan tek eserdir. Bunun gibi daha birkaç tanesinin telifini temenni ederken basılmasında büyük isabet olduğunu arz eder ve tanzimlerimin kabulünü rica ederim. Arkadaşımın dikkatle tetkik ettiği bu eser hakkında şahadetini ehemmiyetli görürüm. Lozan'ı yaşamış olanlardan sonra doğup gelecek nesiller, bu kitapta Cumhuriyet tarihimizin en önemli bir safhasını o devri yaşayanlar gibi duyurabileceklerdir. İleri çocuklarımıza bu imkanı kazandırmış olan kalemi takdir ve teşekkürle karşılarım. 30 Haziran 1943, Marif Vekili Hasan Ali Yücel. İlk baskı için Şükrü Saraçoğlu'nun yazdığı sunuş. Ankara, 7 Temmuz 1923, Muhabir Ali Naci Karacan'a. Milli Kurtuluş tarihi 3 askeri bir de siyasi zafer üstüne kurulmuştur. İnönü Zaferi dağınık kuvvetler yerine kurduğumuz ilk muntazam ordunun askeri emir ve kumandanın zaferidir. Sakarya düşman istilasını vatanın bağrında durduran ve geri çeviren Dumlupınar, istila ordularını yok ederek milli istiklali kuran askeri zaferlerdir. Lozan Muahidesi ise yeni Türkiye Devleti'nin toprak ve hak bütünlüğünü ve tamamlığını, harbi kazanan devletler başta olmak üzere bütün milletler alemine tanıtan ve tasdik ettiren siyasi zaferin şanlı ve şerefli vesikasıdır. İnönü'de İsmet Paşa Cephe Kumandanı, Sakarya'da Mustafa Kemal Paşa Başkumandan ve İsmet Paşa Cephe Kumandanı, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa Başkumandan ve İsmet Paşa gene Cephe Kumandanı, Lozan görüşmelerinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve İsmet Paşa Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Hariciye Vekili ve Başmuharası'ydı. Bu surette yeni Türkiye Devleti'nin temel taşlarına, ebedi ve milli şeflerin adları, tarihin yanılmaz ve yanıltmaz eliyle kazınmış bulunmaktadır. Gerek askeri zaferlerimiz, gerek siyasi zaferlerimiz için ne yazılsa, ne kadar yazılsa azdır. Bugünkü, yarınki ve asırlar sonra gelecek genç nesiller, enerjilerini, gururlarını, güvenlerini bu kaynaklardan tazeleyeceklerdir. Lozan Konferansı'nın etraflı bir tarihini yazmakla, siz hadiseler içinde yaşayan neslin borçlu olduğu bir vazifeyi yapmış oluyorsunuz. Eseriniz, Türk İnkılabı Edebiyatı'na esaslı bir hizmettir. Tebrik eder ve emeğinizin, muvaffakatiyenizin bu yolda çalışanlara örnek ve teşvik olmasını dilerim. Şükrü Saraçoğlu. Önsöz. Lozan Konferansı'nı yazmak 20 yıldan beri özlemini çektiğim bir emeldi. Osmanlı İmparatorluğu'nu tasfiye ederek yeni Türk Devleti'ni kuran tarihi olayın nasıl cereyan ettiği hakkında inanılmaz görünür tek bir kitabımızın olmaması, gönlümdeki arzuyu kamçılayarak onu memlekete karşı bir ödev haline getirdi. Lozan Konferansı'nı kavrayabilmek için Mudanya Anlaşması'nı ve daha geriye bakarak Batı devletlerinin Gazi Mustafa Kemal'e adam gönderip barış isteyişlerini anlaşmak zorunda kalmalarının sebebi olarak Kurtuluş Zaferi'ni, nihayet bütün imkansızlıklara rağmen o zaferi doğuracak bir istirap psikolojisini içinde kavurmuş Türk milletine, Osmanlı İmparatorluğu'nun son 300 yılı boyunca Batı devletlerinin neler çektirdiklerini bilmek gerekir. Ancak böyle bir kavrayış, İsmet Paşa'nın Lozan'da Osmanlı İmparatorluğu adı verilen hangi cesedi görmüş ve hangi çapta bir memleket yaratmış olduğu üzerine fikir verebilir. Bu kitabı yazarken okuyucu olarak daha çok İstiklal Savaşı yapılırken henüz doğmamış ya da henüz doğmuş olan, mesela kendi oğlum gibi bugünün ve yarının genç nesillerini düşündüm. Onun için bir efsaneyi andıran büyük Türk mucizesini bir çeşit hikaye, yazılı bir film gibi anlatmaya çalıştım. Bu bakımdan kitap, Lozan Konferansı'nın resim yerine yazı kullanılmış bir çeşit projeksiyonu sayılabilir. Film, Türk milletinin geniş hayal perdesini kaplayıp taşıyan canlı bir levha halinde Mustafa Kemal'in atlıların başında yanan İzmir'e gelmesiyle başlar. Kaçan bir ordunun bozgun manzarası gözlere dehşet verir. Bir elçi gelir, Türk başbuğundan barış diler. Derken zırhlı gemilerine binerek İstanbul'dan Mudanya'ya koşan yabancı kumandanlarının düşünceli yüzleri ve savaş meydanlarından gelen İsmet Paşa'nın ahşap bir evde kendilerine Türk ordularını durdurmanın şartlarını kabul ettirişini seyrederiz. Az sonra bir padişahın gece yarısı bir düşman zırhlısına binerek sarayından kaçtığı görülür. Bir vatan haini İzmit'te linç edilir. 600 yıllık koca bir babaali birdenbire çöker ve sonunda Türk baş delegesini bir İsviçre şehrinde bir göl kenarında başında kalpağıyla Batı devletleriyle karşı karşıya görürüz. Yüzyıllardan beri ilk kez genç bir Türk generali Avrupa'nın karşısına milletlerinin kabahatlerini ödemeye değil fakat zaferlerinin sonuçlarını toplamaya gelmiştir. Böylece Kurtuluş Savaşı ile başlayan film birçok kanlı ve heyecanlı aşamalardan geçtikten sonra Lozan'da barışın imzasıyla biter. Son manzara Avrupa devletlerinin de delegelerinin bir masa üzerine eğilmiş başlarının ve Türk'ün bağımsızlığını sağlayan bir anlaşma altına imza atışlarının canlanmış levhasıdır. Kitapta 3 noktaya dikkat edilmiştir. 1. Olaylar ve insanları o tarihte oldukları gibi yazmak. 2. Meseleleri, geçirdikleri görüşme aşamalarının gelişmelerini izleyerek eksiksiz ve değişiksiz anlatmak. 3. Konferansı bütün havasıyla yaşatmak. Gazetecilik hayatımın bir tarihi olarak içinde yaşadığım bu konferansın 20 yıl önceki havasını, sıcaklığının bütün dereceleriyle bu kitabın içine koyabilmek için o zamanki bütün notlarımı, birçok mektup ve telgrafları, yerli ve yabancı gazete koleksiyonlarını, resmi konferans tutanaklarını, millet meclisi görüşmelerini, orijinal metinlerden notuğa kadar birçok belgeyi karıştırmak gerekti. Aynı zamanda konferansta bulunan düşmanlarımızdan karanlıkta kalmış noktaları aydınlatmak için faydalandım. Böylece benim yaptığım sonunda hepsini bir araya toplayabildiğim dağınık konferans malzemesine çeki düzen vermek, tutanakları ayıklayarak asıl özleri meydana çıkarmak ve onları kendi görgü ve bildiklerimi eklemekten ibaret oldu. Ancak kitabın her bakımdan objektif özünün bozulmamasına dikkat ettim. Kitabın yayından umulabilecek hizmetlerse şunlardır. A. Türk tarihinde bir devri kapayarak başka bir devri açan en önemli siyasal vakayı kendisini oluşturan bütün unsurlarıyla bir araya toplamak ve onu, hatta günleri ve saatleriyle konferansın hususi hetnesi ve mimarisi içinde olduğu gibi mahfuz bulundurmak. B. Milli hakimiyet rejimini beynel minel mahariyet gösteren en büyük eserinin aydınlandığı içinden bakarak, kendisinden önceki mutlakiyet rejiminden ayıran kafa, göz, sinir, ruh farklarını meydana koymak. C. Bütün bir düşmanlık dünyasının toplandığı bir konferansta, hatta 7 devlete karşı bile olsak, bir tek millet haklarının hangi siyasi veya ahlaki, seciye ve vasıflarla korunabileceği hakkında Türk baş delegesinin yarattığı örnekten faydalanmaya çalışmak. Çünkü tarihin akışı bize gösterir ki, Erkani Harp Miralı'yı İsmet Bey'i, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'yı sırasıyla Türk Hariciye Vekili, Türkiye Heyeti Baş Temsilcisi, Türkiye Başvekili ve nihayet Türkiye Reisi Cumhuru ve Milli Şef yaptıran vasıflar asla değişmeyen hep aynı siyasi ve ahlaki seciyevi vasıflardır. Meseleleri fikrin haritası üzerinde layık oldukları yerlere koymak, onlar üzerinde karar vermeden önce bütün ihtimalleri aklın mizanına vurmak, bir kere karar verdikten sonra hükmünü azimle yürütmek, uygulamada çıkacak zorlukları sabırla, soğukkanlılıkla, fakat mutlaka yenmek ve memleket aşkıyla sorumluluk duygusuna her şeyin üstünde yer vermek. Lozan Konferansı'nda Türk davasını kazandıran vasıfların o konferanstan 20 yıl sonra bile Türkiye'yi dünyanın en korkunç yangınının ortasında masum tutabilmenin sırlarını taşıyan aynı vasıflar olduğuna da şüphe yoktur. Bu kitap Lozan Konferansı'nın ebedi bir güneşle aydınlanmış, göz kamaştırıcı, ihtişamlı abidesi yanında onun çok küçültülmüş fakat nispetler muhafaza edilerek tam ve doğru olmasına çalışılmış minyatür bir heykeldir. Eğer yarın o büyük eseri bütün heybetiyle, daha zengin malzemeyle çok daha büyük hacimlerde anlatacak fikir ve yazı adamlarımız için bir yardımcı rolü oynayabilir ve Lozan'ı yalnız yılda bir kere kutladıkları için genel hatlarıyla bilen bugünün ve yarının gençlerine daha aydınlık bir fikir verilebilirse, bu Türk Milli Kütüphanesi için de kendi için yeterli bir mazhariyettir. Ali Naci Karacan, 1943. Kurtuluş Zaferi. Gazi Mustafa Kemal 1922 yılı Ağustos'unun 26. sabahı kumandası altındaki Türk ordularına taarruz emri verdi. Başkumandan Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi, Garp Cephesi Kumandanı, savaşı idare etmek üzere Kocatepe'ye gelmişlerdi. Saat 5.30'da topçu ateşi başladı. Taarruzun ilk günü düşmanın o kadar zamandan beri hazırladığı mevziler zapt olundu. Bütün Yunan ordusu ateş altında ezilerek 27-28 Ağustos günleri kuzeye atıldı, her yandan sarıldı. 30 Ağustos günü Mustafa Kemal, Başkumandan Savaşı adı verilen son meydan savaşını kazanarak Yunan ordusunun büyük bir kısmını imha etti. 2 Eylül akşamı Yunan Başkumandanı Trikopis mahiyetindeki subaylarla beraber teslim olacak yer ararken yakalanıp gazinin huzuruna getirildi. Türk önderinin Ali Cenabani bir tavırla kendisinin misafiri olduğunu söylemesi, bir arzusu olup olmadığını sorması üzerine teşekkür etti ve karısına bir telgraf çekerek sağ olduğunun bildirilmesine izin istedi. Gazi, Yunan başkumandanının bu arzusunu yerine getirdi. 6 Eylül sabahı İstanbul'daki Fransa, İngiltere, İtalya fevkalade komislerinin baş tercümanları Ankara temsilcisini hep bir arada ziyaret ederek Anadolu'yu tamamen boşaltmak şartıyla İtilaf devletlerinin aracılığında Yunan hükümeti tarafından mütareke istendiğinin en çabuk vasıtayla Büyük Millet Meclisi hükümetine bildirilmesini rica ettiler. Tercümanlar, itiraf devletlerinin bu teklifi yapma görevini üstlenirken kan dökülmesine engel olmak ve tahribata son vermek arzusundan ilham aldıklarını da söylediler. Ertesi gün Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümeti itilaf devletleri komislerine mütareke tekliflerinin incelenmek üzere başkumandanlığa verildiğini bildirdi. Bu sırada ordular Gazi'den ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini almışlar, bütün ağırlıklarını bırakarak kaçan fakat kaçarken bile Türk kasaba ve köylerini yakmayı unutmayan Yunan mevsunlarını kılıçtan geçire kovalaya İzmir'e doğru yürütmekteydiler. 9 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da çıkan gazetelerin ilk sayfalarında iri harflerle şu müjde vardı. Ankara ve bütün Türk telsiz telgraf istasyonlarına. İzmir şehrinin teslimini müzakere için İzmir General Konsoloslukları en yakın Türk kıtalarıyla mülakat yeri tayin edilmesini talep ederler. İzmir General Konsoloslarına, telgraflarınızı aldım. Mümessillerimizi İzmir, Turgutlu, kasaba yoluyla kasabaya gönderiniz. Bir yanlışlığa mahal vermemek üzere otomobillerinize beyaz bayrak çekiniz. Türk Başkumandanlığı. Aynı gün öğle üzeri İzmir istasyonu şu telsizi yaydı. Türk atlıları bugün 9 Eylül Cumartesi öğleden evvel saat 11.30'da halkın sevinçleri ve gözyaşları arasında İzmir'e girdiler. Ve memleketin her yanından 4 yıldır bağrı yanmış milletlerin bütün tabakalarından göklere doğru elhamdülillah İzmir'e kavuştuk sesleri yükselmeye başladı. Türk orduları 26 Ağustos şafak vakti başlayan büyük taarruzlarını 15 günde tamamlayarak 200 bin kişilik Yunan ordusunu mahvetmişler ve Gazi'nin mucizeli elinin yarattığı bir tanrı zaferiyle 9 Eylül günü İzmir'e girmişlerdi. Haberi duyan memleket bir anda donandı. Bütün yüzler sihirlenmiş gibi değişti. Tanışan, tanışmayan herkes birbiriyle öpüşüyordu. Gündüzleri gösteriler, geceleri fener alayları, sevinç, coşkunluk, yıllarca zapt edilmiş olağanüstü bir selin boşanışı halinde Türk vatanının üzerinden akıp geçerek sanki ihanetin kirlerini, işgalin acılarını, kara günlerin yasını yıkıyordu. İstanbul bu coşkunluğun en gergin noktası oldu. Halk öyle coşkundu ki işgal kuvvetlerinin kumandanı General Harrington şaşırmış, müttefikler adına bir bildiri yayınlayarak halka sükun tavsiye etmek zorunluluğunu duyuyordu. Türk ahalinin sevinmesini tamamıyla kabul ederiz. Fakat bu taazzürlerden bazılarının intizamla sükun içinde yapılmaktan uzak olduğunu, hususi ellerin tahribine, şehir halkının yaralanmasına sebebiyet verdiğini görmekle müteessifiz. Bu yüzden alaylar artık yasak edilmiştir. Müttefikler, işgal kuvvetleri başkumandanı bazı fena niyet sahibi kimselerin hakaretleriyle zaruri hale gelen bu kati emri vermiş olmaktan çok müstariptir. Fakat emindir ki İstanbul halkı gece olduktan sonra sokakta dolaşmayacaktır. Bu emre itaatsizlik örfi idarenin şiddetlenmesini icap ettirecektir. Şayet teazürleri kuvvetle durdurmak zarureti hasır olursa bu hadise şehir için haysiyet kırıcı bir hal teşkil edecektir. İşgal kamçısı hala şehri baş üzerindeydi fakat halk bıkmamıştı. Kuvayi Milliye'nin İstanbul kapıları önünde olduğu söyleniyordu. Artık kimse de müttefiklerden korku kalmamıştı. Bütün yasakları basıp geçen mahşeri kalabalıklar, ellerinde fenerler, bayraklar, zafer marşları söyleyerek gösterilere devam ettiler. İstanbul tarafında aşağı doğru 150 bin kişi bu gösterilere katılıyordu. Her topluluğun başında bandolar, davullar, sazlar, meterhane takımları ve bunların arasında milli oyunlar oynaya oynaya yürüyen halk geliyordu. Bütün Türk ev ve dükkanları bayraklarla çiçeklerle kaplıydı. Böyle bir sevinç bayramı İstanbul'da hiç görülmemişti. Kabarmış, taşmış bir çağlayan gürültüsüyle ilerleyen halk ve okurlar, donatılmış yüzlerce araba ve otomobillerle köprü başına geliyorlar ve müthiş şenliği 4 yıldır Yunan bayraklarından geçilmeyen Beyoğlu'na sirayet ettirmek istiyorlardı. Fakat müttefikler Karaköy Köprüsü'nü açmışlardı. Buna rağmen bir kısım gençler mutlaka karşı yakaya geçmek için fener yoluyla kağıthane yürümekteydiler. Bunlardan bir kısmı işgal subaylarının gözleri önünde karşı tarafa asılı birçok düşman bayraklarını indirip parça parça ettiler. Hariçte etki müthişti. Yunan ordusu bozgunundan söz eden İtalyan matbuatı askeri tarihte bir ordunun bu kadar çabuk yenilişinin ve esir edilişinin görülmediğini söylüyordu. Yunan ordusu bir günde 50 kilometre derinliğinde bir mesafeye kaçmakla o zamana kadar görülmemiş yeni bir ricat rekoru tesis etmişti. Bu esnada 11. Yunan fıkrası Mudanya civarında olduğu gibi esir ediliyordu. Kral Konstantin de Yunan milletine bir bildiri yayınlayarak ''Kahraman ordumuz bir felakete uğradı. Fakat düşmanın bile beklemediği bu felaket sancağımızın şanını eksiltmez. Bilakis bize felaket sabırla tamir etmek vazifesini emreder diyordu. Atina sokaklarında Yunan askerleri krala küfrediyorlardı. Bu sırada Trakya'daki Yunan ordularının da yerli Rumlarla birleşerek isyan ettikleri haberi geldi. Öte yandan Yunan ordusunun Erdek'te sıkıştırılan dağınık kılıç artıkları süngüden geçirilerek memleket en son efsunlardan temizleniyordu. Anadolu savaş sahasındaki hız siyasal sonuçlara sirayet etmekle geç kalmadı. 15 gün önce bir Venedik konferansının toplanarak Anadolu meselesini görüşeceği söylenirken şimdi artık bundan söz edilmiyordu. Bir an mütarekeden söz edilmiş fakat mütareke teklifine cevap vermeye vakit kalmadan Yunan ordusu mahvolmuştu. Bu çabukluk karşısında diplomatlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Doğu Barışı'nın özü değişiyordu. 2 hafta önce Doğu Barışı Anadolu'nun tahliyesi demekti. Bütün zorluklar bu tahliyeden doğacak sanılıyordu. Anadolu tahliye edilmiş fakat Doğu Barışı çetin taraflarıyla asıl şimdi kendini göstermişti. Avrupa'da müzakereler 3 mesele etrafında toplanıyordu. 1. Boğazlar ve İstanbul. 2. Trakya. 3. Azınlıklar. Anadolu'da bir Yunan ordusu kalmadığı için bizim de Yunanlılarla yürütecek bir işimiz kalmamıştı. Barışın Yunanlılara ait kısmını ordu halletmişti. Şimdi İstanbul ve Trakya meselelerini halletmek devletlere düşüyordu. Zira eğer İstanbul ve Boğazlar olmasa ve arada devletler bulunmasaydı, Türk orduları Edirne'yi de silah kuvvetleriyle alacak durumdaydı. Anadolu orduları devletlerle aramızdaki anlaşmazlıklar halledilinceye kadar belki müttefik kuvvetlerle Türk orduları arasındaki bölgeye girmek istemeyebilirdi. Fakat her şeyden önce Yunan davasını hallettikten sonra diğer davalarımızın da çabuk halli gerekirdi. Bu sırada Roma'dan gelen bir telgraf, Türkiye'ye karşı çıkarmak için sömürgelerden asker isteyen Lloyd George hükümetinin aldığı red cevabı üzerine doğuda barışı çabuklaştırmaya karar verdiğini, müttefiklerin bu arzudan haberdar edileceğini bildirdi. Paris'ten gelen başka bir telegrafsa Fransa her türlü mecradan kaçınmak fikrindedir diyordu. Nitekim düşmanı denize döken Türk ordusu bir kısmıyla İstanbul'a bir kısmıyla Çanakkale'ye doğru yürümeye başlayınca Fransız askerleri Rumeli yakasına geçtiler. Çanakkale'de yalnız İngilizler kaldı. Bu durum üzerine 21 ve 22 Eylül'de Pionçer, Curzon, Srofsa Paris'te toplandılar, 2 gün konuştular. Bu konuşmalarda başlıca 3 nokta görüşüldü. 1. Boğazlar mıntıkasına Türk kuvvetlerinin girmemesi için İngiliz kuvvetlerinin alıkonulması. 2. Boğazların serbestliği. 3. Türkiye ile barış teşebbüs ve şartları. Nihayet Eylül'ün 23'ünde Havas Ajansı şu telgrafı verdi. Şark meselesi hakkında konferans dün akşam nihayet bulmuştur. Konferans şu kararları vermiştir. Poincar, Curzon, Sforza'nın imzalarıyla derhal Türkiye'ye müşterek bir davetname gönderilecek ve bu davetnamede Kuvayi Milliye tarafsız mıntıkaya tecavüz etmemek şartıyla Edirne dahil olmak üzere Merit sınırının Türkiye'ye hakimiyetine iade edileceği ve tarafsızlığı Milletler Cemiyeti tarafından kontrol edilmek üzere Boğazlar üzerinde Türk hakimiyetinin tanınacağı bildirilecektir. Poincar, Curzon, Sforza'nın aynı gün notalarını konferans namına İzmir'de bulunan Gazi Mustafa Kemal'e gönderdiler. Notanın özeti şuydu. 3 müttefik devlet Türkiye'den Venedik'te ya da başka bir yerde toplanacak ve Türkiye ile beraber İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan delegelerinin de çağrılacağı bir konferansa yetkili bir delegesini göndermeye mütemail olup olmadığını bildirilmesini rica eder. Toplanmanın konusu Türkiye ile Yunanistan müttefik devletler arasında kesin barış antlaşmasının görüşmek olacaktır. Müttefikler Türkiye'nin Meriç'e kadar Trakya'yı ve Edirne'yi tekrar alması arzusunu teveccühle itibara almakta olduklarını beyan ederler. 3 müttefik hükümetin geçici olarak tarafsızlığını ilan ettikleri mıntıkalara barış görüşmeleri esnasında Ankara hükümetinin ordusunu göndermemesi şartıyla 3 hükümet Türkiye'ye bu sınırın verilmesini memnunlukla iltizam edeceklerdir. Türkiye otoritesinin sükun ve düzen içinde yeniden yerleşmesini sağlamak ve nihayet Milletler Cemiyeti'nin kontrolü altında Çanakkale ve İstanbul Boğazı'yla Marmara Denizi'nin serbestliği ve soy ve din azınlıklarının himayesini sağlamak amacıyla antlaşmaya iki tarafın muvafakatı ile hükümler konacaktır. 3 müttefik Yunan kuvvetlerini müttefik kumandanlarla Türk ve Yunan askerleri makamları arasında uyuşularak çizilecek bir hattın gerisine çektirmek için nüfuzlarını kullanacaklardır. Buna karşılık Ankara hükümeti de ne konferanslar önce ne konferans sırasında muvakkat olarak tarafsızlığı ilan edilmiş olan mıntıkalara asker göndermemeyi ve Boğazlarla Marmara Denizi'ni geçmeyi taahhüt edecektir. Notanın esasları bunlardı. Nota bir taraftan Büyük Millet Meclisi hükümetine tebliğ edilirken, diğer taraftan İstanbul'daki müttefikler komiseri de keyfiyeti zat-ı şahaneye arz ettiler. Fakat tam bu esnada Türk süvari kıtaları Çanakkale civarında Erenköy'le Biga'yı işgal ediyorlar ve tarafsız mıntıkadaki İngiliz kıtalarının oralardan çekilmesi teklifini dikkate almıyorlardı. Notanın etkisiz kaldığı gösterilen bu akın karşısında İngilizlerle Türkler arasında bir çarpışmadan korkan General Harrington, Eylül'ün 26. günü doğrudan doğruya Gazi Mustafa Kemal'e başvurmaktan başka çare bulamadı. Atlılarınızın Erenköy'le Biga'nın batısından geri çekilmeleri konusunda sizin haberleşmesini İstanbul temsilcinizden rica ettim. Bir olay çıkmasından kaçınmayı son derece arzu ettiğimden görüşmelerin sonucuna kadar kıtalarınızın tarafsız mıntıkadan geri çekilmesini rica ederim. İmza Harrington. General Harrington'ın bu telgrafına Mustafa Kemal Paşa şu cevabı verdi. Tarafsız mıntıkanın şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümetler arasında kararlaştırılmış olduğundan haberdar değilim. Atlılarımızın ve kıtalarımızın hareketleri mağlup Yunan ordusunun takip hareketlerinden ibarettir. Biliyorsunuz ki Anadolu'yu baştan başa yakıp yıkan ve yüz binlerce insanı evsiz bırakan ve ekmeksiz bırakan Yunan ordusu, Trakya'da bir taraftan aynı zulümlere devam, diğer taraftan da her geçen günden istifade ederek yeniden yapılanmaya uğraşmaktadır. Yunan Savaş Kuvvetleri'nin bir tarafsız mıntıka kısıtlaması bulunmadığını en yakın örnek olarak 23.09.1922 öğle zamanı Yunan uçaklarının Ezine civarında Türk toprağında savaş faaliyetinde bulundukları ve Yunan donanmasının 25 Eylül'de bile İstanbul limanında demir atmış olduğunu zikredebilirim. Hadise çıkmasına mal vermemek azmimiz hakiki ve samimidir. Çanakkale'deki Britanya kıtaları tarafından Erenköy ile Çanakkale arasında topraklarımız üzerinde tahribat yapılması, Çanakkale kasabamız civarında binalar yıkılması, bize ait olan silahların ve mühimmatın imhası, kıtaatımız yakınlarında top ve bomba atılması, bizi Yunan ordusuna götüren yol üzerinde siperler yapmakta olması ve bu siperlerde İslam ahalinin çalıştırılması gibi hareketlerin sebeplerini anlamakta cidden müşkülata uğruyoruz. Türk milletinin boğazlarının serbestisine riayet etmiş olduğu bu vesileyle de hatırlatır ve samimi olarak müspet neticeler umduğumuz yakın müzakerelere kadar bir yanlış anlama oluşumuna mani olacak vaziyet ihtiyasını rica ederim. Başkumandan Mustafa Kemal. Harrington'ın cevabı şu oldu. Telgrafınızı aldım. Müttefiklerce talep edilen tarafsız mıntıka hakkında bir yanlış anlama mevcut olduğunu ilk defa işitiyorum. Bu münasebetle dikkatinizi şu nokta üzerine celp ederim ki, geçen sene İzmit kumandanınız da bizim kumandanımız Yarımca'da tarafsız mıntıka sınırını beraber tayin ettiler. Hedef ve maksadınızın Yunan ordusu olduğunu anlıyorum. Bununla beraber onlar ne sizi tehdit ettiğiniz mıntıkada bulunuyorlar ne de oradan geçmişlerdir. Delillerinize sırayla cevap vereyim. Yunanlılar Ezine yakınlarına hiçbir zaman uçak getirmemişlerdir. Yunan gemileri de İngiltere'nin kuvvetli tesiri neticesi olarak bugün İstanbul'dan çekilmişlerdir. İngilizlere karşı imtihanlarınıza gelince, Milletler Arası Silahsızlanma Komisyonu tarafından bir takım tahribat yapılmıştır. Bundan başka askeri ihtiyat tedbirlerinden olmak üzere bir takım ufak tahribatta bulunulmuşsa da bu hususta tahkikat yapmaktayım. İkinci olarak toplar tesis edilmişse de bunlar tarafından hiçbir vakit sizin kıtalarınıza karşı ateş açmamıştır ve bundan böyle de benim emrim olmaksızın açılmayacaktır. Benim arzum askerlerinizle çarpışmadan kaçınmaktır ve öyle zannediyorum ki gösterdiğim sabır samimi olduğuma sizi inandıracaktır. Boğazların serbestisi hakkındaki resim beyanatınızı memnuniyetle kaydederim. Hemen müzakerelere girişmek hususundaki arzularınıza ben dahil iştirak ederim ve öyle ümit ediyorum ki bu müzakereler cihanın arzu ettiği sulhla neticelenecektir. Herhangi bir hadiseye meydan vermemek üzere Çanakkale ve Boğazlar'da kıtalarımı tehdide yönelik her nevi teşebbüsten vazgeçmenizi ciddi surette tekrar rica ederim. Aramızdaki anlaşmazlık çıktığı takdirde arzu ederseniz iki tarafça tayin edilen bir yerde görüşmeye hazır olacağım. Bu fırsattan istifade ederek İngiltere namına size beyan ederim ki bana gönderilen yeni kıtalar son tebliğimde söylediğim gibi sırf sulhün menfaati için gönderilmiştir. Şu halde askerimize karşı herhangi bir taarruz icra etmek niyetinde olmadığınızı sizden işitmek benim için büyük bir tesellidir. Müttefik İşgal Ordusu ve İngiliz Kuvvetleri Başkumandanı Charles Harrington. Mustafa Kemal Paşa ile Sir Charles Harrington arasında bu telgraflar resmi bir konuşma mahiyeti gösterdikleri için özel ve tarihi önem taşıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa, Harrington'ın müracaatına ertesi gün cevap vererek, Çanakkale bölgesindeki kıtalara durarak herhangi bir olaya meydan bırakmamaları için gereken kesin emirlerin verildiğini ve General Harrington'la görüşmek şerefine nail olmak için en yakın fırsattan istifade edileceğini bildirdi. Diğer taraftan Ankara hükümeti müttefiklerin notasını almış, cevabını hazırlamaktaydı. Bir taraftan bu cevap hazırlanırken İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle İzmir'e geldi. Onun arkasından da Eylül'ün 28'inde o zamana kadar Türk dostu olarak tanınan Franklin Bayılay'ın Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere müttefikler tarafından İzmir'e gönderildi ve Gazi tarafından kabul edildi. Ankara'nın devletlere ne cevap vereceği bilinmemekle beraber barış şartlarını konuşmaya başlamadan önce Trakya'nın boşaltılarak bize tesliminin bazı mahallelerin askerlikten arındırılmasının isteneceği kesin olarak biliniyordu. Devletlerin notasındaki kontrol kelimesine itiraz edilecek, Boğazlarla İstanbul civarında yapılmakta olan silahlanmaya son verilmesi istenecek, esas noktalar karşı çekince kaydıyla kabul edilecekti. Nihayet Ekim'in 1. Cumartesi günü Büyük Millet Meclisi hükümeti namına Hariciye Vekili Yusuf Kemal devletlere şu cevap notasını gönderdi. Paris Konferansı Reisi Poincaré Cenaplarına. 3 müttefik hükümet tarafından 23 Eylül tarihiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine gönderilen notaya hükümetim tarafından birkaç gün zarfında cevap verileceği zat-ı alilerine arzla onur duyarım. Türk Orduları Başkumandanı yanına gelen Mösyö Franklin Bowley'nin Paris'te toplanan İtilaf Devletleri temsilcileriyle bir araya vermiş oldukları teminatına itimat ederek ve adil bir branşın sağlanması için müzakerelere derhal başlanacağına inanarak Yunan ordularını takiben İstanbul ve Çanakkale istikametinde durmadan meydana gelmekte olan askeri hareketlerin derhal durdurulması hususunda emir vermiştir. Mösyö Franklin Bowling tarafından verilen teminat, İtilaf Devletleri'nin Türkiye'nin haklarına temin hususunda besledikleri adilane hislere meydan çıkarmıştır. Ancak Trakya'nın fazla bir gün dahi olsa Yunan ordusunun işgali ve hükümetinin idaresi altında devamı her nevi tehlikeleri ve Türk ahalisinin ıstırapını mucit olduğundan Trakya'nın Edirne dahil olmak üzere Meriç'in batısına kadar derhal tahliyesiyle hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine iadesi zaruridir. İtilaf devletlerinin tekliflerine ve arzularına uygun gelen kaçınılmaz meseleleri tespit etmek üzere müttefikler generallerinden mürekkep bir konferansın Mudanya'da 3 Ekim'de toplanması teklifi olunur. Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Mudanya Konferansı'nda bizi temsil edecektir. Yukarıda yazılı gün size uygun görünürse bu konferansa gidecek olan generallerin tayiniyle isimlerinin bize bildirilmesini rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Yusuf Kemal. Mudanya Mütarekesi. Ankara hükümetinin bu notası üzerine 2 Ekim sabahı önce Edgar Güveni zırhlısıyla General Crappy ve Mösyö Franklin Bowling arkalarında saat 7'de Iron Duke diren notuyla İşgal Kuvvetleri Başkumandanı General Harrington Mudanya'ya doğru yola çıktılar. Bu gemiye bir torpido refakat etmekteydi. İtalyan generali Mombelli de aynı saatte İtalya'nın Dalileo zırhlısıyla Mudanya'ya hareket etti. Generallerle beraber yola çıkan Mösyö Franklin Bowling'in bu konferansta resmi bir vazifesi yoktu. Kendisi Paris Konferansı'nın kararları ve devletlerin niyetleri hakkında gereğinde bilgi vermek üzere hazır bulunuyordu. Başlangıçta bir müzakere mahiyetinde olan bu konferansa Yunanlılar iştirak ettirilmemişti. Çünkü Yunan ordusu varsayılmamaktaydı. Ancak verilecek kararı İtilaf Devletleri tatbik ettireceklerdi. Yunanlılar yalnız seyirci olarak bulunacaklar ve işlerine gelirse antlaşmaya imza koyacaklardı. İstanbul'dan zırhlılarla giden müttefikler generalleri Mudanya'da Türk muhafız kıtaları tarafından törenle karşılandılar. Generaller hükümet konağına vardıkları zaman İsmet Paşa tarafından karşılandılar. Bu sırada asgari bir bandoda marşlar çalmaktaydı. Mudanya sokakları tenha, evlerin çoğu boştu. Her tarafa yer yer fenerler ısınmıştı, dar ve fakir sokaklarda defne dalları ve bayraklarla süslenmiş zafer tankları hala duruyordu. Görüşmelere 3 Ekim Salı günü saat 3'te Mudanya'nın büyük ahşap yalılarından birinde başlandı. İsmet Paşa ve kurmay subayları burada oturuyor ve konferans ilk katta büyük bir sofanın sol tarafındaki odada toplanıyordu. İki oda birleştirilerek uzun bir salon haline getirilmiş ve salona iki büyük masa konulmuştu. Masanın birinde İsmet Paşa ve generaller, diğerinde katipler oturuyordu. İsmet Paşa'nın sağ tarafında General Harrington, sol tarafında General Crappy, karşısında General Mombelli yer almış bulunuyordu. Paşa'nın arkasında kurmay subaylar duruyordu. İsmet Paşa ev sahibi sıfatıyla hareket ederek generallere masada yer gösterince toplantıya kimin başkanlık edeceği meselesinin tartışılmasına gerek kalmadı ve görüşmeler İsmet Paşa'nın idaresi altında başladı. Bu ilk toplantıda General Harrington görüşmeleri açmak için bir konuşma yaptı ve dedi ki Büyük Millet Meclisi'ne tebliğ edilen 23 Eylül 1922 tarihli notaya dayanarak müttefikler generallerin vazifesi şu hedeflere yöneliktir. 1. Karşılıklı çatışmanın durdurulmasını sağlamak. 2. Trakya'da bir hat tesis ederek Yunan kıtalarını bu hattın arkasına çekilmeye davet etmek ve idarenin Türklere teslimiyle tahliyenin ayrıntılarını düzenlemek. 3. Gelecekteki barış konferansı için yol hazırlamak. İsmet Paşa cevabında milli hükümetin Paris notasını esas itibariyle kabul ettiğini, Barış Konferansı'nın sonuna kadar askeri hareketlerin durdurulması konusunda verilen emirlerin bunu gösterdiğini söyledi. Bu ilk toplantıda bu protokol taslağı hazırlandı ve İsmet Paşa bu protokol taslağı dolayısıyla söz konusu meseleler hakkında Türk görüşünü anlattı. Toplantı akşamın 8'ine kadar sürdü ve müttefikler aynı gece zırhlarında aralarında bir toplantı yaptılar. 4 Ekim Çarşamba günü konferans saat 10'da görüşmelerine tekrar başlandı. General Harrington, İsmet Paşa tarafından ileri sürülen çeşitli görüşlerin dikkate alındığını söyleyerek müttefikler generalleri tarafından tasvip edildiği kaydıyla antlaşma tasarısını İsmet Paşa'ya verdi. İsmet Paşa, itilaf generallerine protokol hakkında çeşitli itirazlar ileri sürünce konferans öğleden sonraya kaldı. Bu itirazlardan çoğunu generaller kabul ettiler. Fakat konferans ertesi güne bırakıldığı zaman üzerinde henüz tüm anlaşmaya varılmamış bazı noktalar kalmıştı. Ancak İsmet Paşa itiraz ettikleri üzerinde kararlı görünüyordu. Müttefikler generalleri bu itirazları bir sonuca bağlamak arzusuyla ve özellikle Türk çıkarlarını göz önünde tutarak ve bu çıkarları asgari teminatla uzlaştırmaya çalışarak inceleyeceklerini söylüyorlardı. İkinci günün toplantısı da böyle bitti. Yunan delegeleri Pire ile Mudanya arasında denizin fırtınalı olması dolayısıyla ancak konferansın ikinci günü Kızılaç bandırolu bir posta vapuruyla öğleden sonra Mudanya'ya geldiler ve akşam saat 10'da müttefikler generalleriyle ilk temas yapabildiler. Konferansın ilk iki günü birçok noktalarda anlaşılmış fakat asıl Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılmasıyla Türk idaresine teslimi konusunda süre ve teminat noktalarında uyuşulmamıştı. İsmet Paşa milli kıtaların Trakya'da idare kurulur kurulmaz ve müttefiklerin kontrolüne son verilir verilmez yani en geç bir ay sonra Trakya'ya girmesini istiyordu. Tartışma Türk kıtalarının o zaman mı yoksa barış anlaşması imza edildikten sonra mı Trakya'ya girmesine izin verilmesi noktasındaydı. General Harrington bu siyasal alanda görüşülmesi gereken bir mesele saydığından talimat alma gereğini ileri sürmüştü. Diğer generaller de gene hükümetlerinden talimat almak için çarşambayı perşembeye bağlayan gece General Harrington'ın arkasından gemilere binerek İstanbul'a gittiler. General Harrington, General Crappie, General Mombelli hükümetiyle telgraflarla konuştuktan sonra cuma sabahı tekrar Mudanya'ya döneceklerdi. Yunan generali Marazakis de Sarianis Mudanya'da kalmışlardı. Fakat konferans 6 Ekim saat 8.30'da Mudanya'da toplandığı zaman İngiliz delegesinin henüz talimat almamış olduğu anlaşıldı. Konferansın bu toplantısında General Mombelli, İtalya hükümeti adına görüşmeler sırasında Türkiye delegesi tarafından savunulduğu üzere müttefikler notasında sözü edilen Edirne şehrinin Meritsa sahilindeki tabiyeler hattı ve Karaağaç dahil olmak üzere Türkiye'ye geri verilmesi ve Büyük Millet Meclisi'nin azınlıklara ait hakları temin edeceğine güvenilerek Trakya'da müttefikler asker ve heyetlerinin derhal çekilmesi ve böylece Doğu Trakya'nın barış konferansından önce Türkiye'ye teslimi gerekeceği fikrinde bulunduğunu söyledi. Fransız delegesi General Charpy, Fransız hükümetinin bu konuda zaten teşebbüste bulunmuş ve aynı esasları kabul etmiş olduğunu tekrar ve teyit etti. İngiliz delegesi Harrington'ın hükümetten henüz talimat gelmediğini fakat kabule uygun ve güven verici haberler aldığını söylemesi üzerine konferans 7 Ekim sabahı saat 8'e, o günün sabahı da talimat gelmeyince akşam saat 5'e bırakıldı. Toplantıda İsmet Paşa, sivil esirlerin şimdiden bize iadesi gerektiğini söylemiş ve müttefikler de buna dayanarak hükümetleri nezdinde teşebbüste bulunmayı vaat etmişlerdi. Bu esnada Paris'ten gelen bir telgraf, 7 Ekim Cumartesi sabahı Poincher, Curzon ve İtalya harici Nazırı Gali'nin Trakya'nın 3 kademeli olarak boşaltılması konusunda anlaştıklarını bildiriyordu. Bu karar üzerine Curzon ve Poincher, hükümetlerinin onaylarını almışlar ve kararı İstanbul'daki müttefikler generallerine bildirmişlerdi. Karara göre 3 müttefik devlet Yunan kuvvetlerinin Meriç'in batısına bir an önce çekilmeye davet edilmeleri noktasında anlaşmışlardı. Karara göre boşaltılacak toprakları tahliye sırasında müttefikler Türk Mülki İdaresi ile jandarmasının Doğu Trakya'da yerleşmesine kadar geçici olarak emniyet ve asayişi sağlayacaklardı. Türk Mülki İdaresi ile jandarmasının yerleşmesi Yunanlılar tarafından boşaltılmasından bir ay geçmeyecek bir süre içinde olacaktı. Bu süre alındıktan sonra barış konferansı devam ettiği kadar müttefikler kuvvetleri de Meriç'te bulundukları yerleri muhafaza edeceklerdi. Akşam saat 5'te karargaha General Harrington tarafından bir subay gelerek henüz Londra'dan cevap gelmediğini söyledi ve cevap gelinceye kadar konferansın ertelenmesini rica etti. İngilizler cevabın gece geleceğini ümit ediyorlardı. İsmet Paşa bu gecikme ve bekleme karşısında fikrini soran Türk gazetecilerine şu sözleri söylüyordu. Konferans, Trakya'nın boşaltılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslimi esası üzerinde toplanmıştı. Meseleyi açıkça söylediğim zaman boşaltmadan sonra teslime taraftar olmadıklarını gördüm ve şartlarımı bildirdim. Bu şartları Fransa ve İtalya delegeleri kabul ettiler. Biz verilen söze inanarak harekatı durdurduk. Fakat 3 günden beri İngiltere'nin cevabını bekliyoruz. biz hareketlerimizi durdurduğumuz halde Yunanlıların hazırlandığını görüyoruz. Ümit ederim ki Barış Sever hareketimiz takdir edilir ve isteklerimiz çok geçmeden yerine getirilir. İsmet Paşa Yunanlıların Anadolu'dan alıp götürdükleri sivil halkla ilgili olarak da şunları söylüyordu. Biz İzmir'e girdiğimiz vakit orada birikmiş yüz binlerce Yunanlı halk vardı. Bunlar Anadolu köylerini tahrip edenlerdi. İsteseydik kendilerini esir alır ve cezalandırırdık. Halbuki bunu yapmadık. Bilakis gitmelerine izin verdik. Buna karşılık Yunanistan Anadolu'dan topladığı silahsız ve günahsız ahaliyi alıp götürdü. Bunların da derhal bize geri verilmelerini istiyoruz. Nihayet pazar akşamı General Hennington'a talimatın geldiği haberi yayıldı. Fakat bu talimatın ne olduğu öğrenilemedi. Saat 5.30'da General Chappie ve General Mombelli bir torpido ile İstanbul'a gittiler. Aynı gece dönecekler ve konferans 9 Ekim pazartesi sabahı toplanacaktı. Böylece 8 Ekim günü de beklemekte geçti. 9. pazartesi günü konferans çevresi her zamandan fazla merak ve heyecan içindeydi. İstanbul'a gelen Chappie ile Mombelli geç vakit dönmüşlerdi. Anlaşılıyor ki ancak pazar günü öğleden sonra saat 2'de talimatı alan Hennington diğer iki generalle görüşmüş ve bunlar da hükümetlerinden talimat almak üzere İstanbul'a koşmuştu. Müttefikler pazartesi günü önce aralarında toplanarak anlaşma tasarısını gözden geçirdiler ve İsmet Paşa'nın isteklerine ve aldıkları talimatlara göre maddelere yeni şekiller verdiler. Nihayet akşam 7.30'da konferans toplandı. Toplantı başlayınca General Hennington söz aldı ve şunları söyledi. Paşa Hazretleri, toplantının gecikmeye uğramasından dolayı çok üzgünüm. Fakat hükümetimin talimatını, Mönster Poinçier ile Lord Curzon'un görüşmesinin ardından ancak dün saat 11'de alabildim. Bundan başka bir gecikme, çalışma arkadaşlarımın aynı surette talimatını beklemelerinden doğdu. Önce kıtalarınızın kesinlikle durması için vermiş olduğunuz emirden dolayı size teşekkür etmeme izin veriniz. Konferans devam ettiği sürece her türlü hareketlerin durdurulması hakkında vermiş olduğunuz emirlere riayet edilmeyeceğini hatırdan geçirmediğinize eminim. Müttefikler generalleri bugün hükümetlerin açık talimatıyla toplanmışlardır. Bu konferans esnasında göstermiş olduğunuz sabır, dikkat ve uzlaşma fikrinden dolayı bir defa daha zatı devletlerine teşekkür ederim. Uzun fakat dostça tartışmalarda bulunduk. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Size güven duyduk. Siz de bize güvendiğinizi ümit ediyoruz. Sizinle Yunanlılar arasında bir hat tayini için geldik. Yunanlılar bu hattın arkasında çekilmek zorundaydılar. Trakya'da kendi idarenizi kurmaya yönelik en mükemmel tedbir ve vasıtaları zatı devletleriyle müzakere etmek ve hedeflediğiniz maksadı silaha müracaat edilmeksizin temin etmek ümidiyle burada bulunuyoruz. Aynı zamanda barış konferansı yolunu hazırlayacağımızdan ümitliyiz. Bugünkü toplantı tarihi olacaktır. Bu odada birbirimizden ayrılmadan önce büyük bir karar alınması lazımdır. Her birimiz insani bir sebeple memleketlerimizi temsil ettiğimizi hatırlatmalıyız. Bu büyük kararı sükun ve vakarla görüşmeliyiz. Müttefikler hükümetleri size arz etmeye hazır oldukları içten şartlar hakkında anlaşmışlardır. Müttefiklerin 23 Eylül 1922 tarihli notlarını zatı devletlerine hatırlatıyoruz. O nota gereğince müttefikler tarafından size teslim edilecek olan bütün Trakya'ya sahip olacaksınız. Müttefikler Meriç'in batısında bir set temin edecek derecede ileriye gitmektedirler. Edirne ve Karaağaç istikamları hakkında istediklerinizi gerekli görmektedirler. Müttefiklerin yardımıyla oralarda bizzat kendi idarenizi kuracaksınız. Müttefikler orada yalnız size yardım için kısa bir süre bulunacaklardır. Barış imza edilir edilmez başka yararlar sağlanacaktır. Müttefikler kıtalarının İstanbul'dan çekilmesine muvaffak olacaksınız. İnsanca ve hiçbir kayıp olmaksızın ve müstakbel barışla memleketinizin refah ve saadetini ihale lüzum kalmadan milli emellerinizin hepsini temin edeceğinizi zannediyorum. Müttefiklerin istedikleri şundan ibarettir. 1. Müttefikler yüksek komiserleri tarafından tayin edilen esaslara müttefiklerin şimdiki halde işgalleri altında bulunan bölgelerde barış anlaşması tasdik edilinceye kadar uyulması. 2. Trakya'da jandarma miktarının belirlenmesi. 3. Pek sınırlı bir zaman için Trakya'da müttefikler heyetleriyle müfrezellerinin bulunması. Bu maksatla müttefikler generalleri hükümetlerinden aldıkları talimat gereğince bu antlaşmayı hazırlamışlardır. Bunu zatı devletlerine takdim ediyoruz. Birçok noktalarını önceden görüştüğümüzden bu anlaşma uzun uzadıya görüşmelere lüzum göstermemektedir. Kabul edilmesi reyinize bağlıdır. Bu antlaşmanın yukarıda söylediğim gibi milli emellerinizi barış yoluyla tahmin edeceğine inanıyorum. Zannıma kalırsa Yunan delegeleri bu anlaşmayı ön hazırlık niteliği taşıyan bazı şartlarla imzaya hazır olacaklardır. Bunu zatı devletlerine beyan edebilirim. Antlaşmanın şimdi okunmasını teklif ediyorum. İçindekileri bizimle müzakere etmek arzusunda bulunacağınız muhakkaktır. O zaman kesin cevabı vereceğiniz saati tayin edebiliriz. Son olarak açıkça birkaç söz söylemek mecburiyetindeyim. Her şey cevabınıza bağlıdır. Sizden açıkça sorarım. Müttefik devletler sizin bakış açınızı ana hatları çerçevesinde desteklemiş midirler? Son yılların bütün ıstıraplarına, mahrumiyetine, harbin memleketimiz üzerindeki tesirlerine rağmen ve Türkiye'nin refahıyla saadetinin barış ve huzura bağlı bulunduğunu bildiğiniz halde barış esaslarını temin için yapılan barışçı bir girişimi ve başvuru reddedecek misiniz? Bu konferans gece bitti. Saat 8.30'da konferans dağıldığı zaman General Harrington salondan çıkarken İsmet Paşa'nın elini sıkarak "Artık barış yapalım ve iki dost millet olalım, dost olacağız" diyordu. Sözlerden sonra Harrington Iron Duke zırhlısına binerek İstanbul'a gitti. Gece bu teklifler hemen tercüme edilerek telgrafla Ankara'ya bildirildi. Yarım saat sonra vekiller heyeti toplandı. Ertesi salı günü beklemekte geçti. İsmet Paşa müttefikler generallerine akşam 5'te cevap verecek vaziyette olacağını bildirmişti. O gün durmadan Ankara ile haberleşti ve Erkan-ı Harbiye Dairesi'ne giderek Bursa'da bulunan Fevzi Paşa ile konuştu. Konferans salonu etrafında sabırsızlık hemen göze çarpıyordu. İsmet Paşa artık bütün itirazlarını söylemiş ve son sözü Millet Meclisi'ne bırakmıştı. Akşama kadar beklemek lazımdı. 10 Ekim Salı günü General Chappie ile General Mombelli konferans dairesine geldiler ve İsmet Paşa ile özel görüştüler. Bu görüşmeler esnasında iki taraf bir anlaşma zemini bulmak için çalıştılar. Akşama kadar bütün gün beklemekte geçti. Yalnız gidip gelmelerden, konuşmalardan, haberleşmelerden önemli bir durum içine girildiği, bir dönüm noktasının başında bulunulduğu anlaşılıyordu. Herhalde akşama doğru Ankara'dan gelen veya gelecek olan cevabın mahiyeti İsmet Paşa'nın yakın çevresince bilinmeye başlanmıştı. Fransız ve İtalyan generalleriyle temas devam ediyordu. Saat 5.30'da konferans salonunda faaliyet arttı. Ortalıkta bir gün önce gerginliğe karşılık iyimser belirtiler gözükmeye başladı. Bu belirtiler yüzlerden, anlamlı sözlerden, bazı gülümsemelerden seziliyordu. Birden uzaktan bir torpido muhbiri büyük bir hızla körfeze girdi. Herkes denize bakıyordu. Torpido yaklaştı. Geldi. Az sonra General Harrington'ın bu torpidoyla geri döndüğü Iron Duke zırhlısının İstanbul'da kaldığı anlaşıldı. Saat 6'yı çalıyordu. Konferans dairesinde bir ses işitildi. "Generaller geliyor." Mudanya'nın küçük ve karanlık sokaklarından 3 otomobil birbiri ardından gelerek konferans dairesinin önünde durdular. Generaller arkalarında kurmayları, yaverleri içeri girdiler. İsmet Paşa generalleri odasının kapısında gülümseyerek karşıladı. Hepsi salona geçtiler. İki İngiliz Bahriyelisi ellerinde işaret bayraklarıyla deniz tarafındaki balkona geldiler. Verilecek emirleri ve haberleri gemiye bildireceklerdi. Meraklı gözler her tarafı yokluyor, acaba içeride ne konuşuyorlar? Ankara'nın cevabı saat 3'e çeyrek kala gelmişti. Toplantı başlayınca General Harrington söz alarak İsmet Paşa'ya cevabı almaya geldiklerini söyledi. İsmet Paşa, hükümetimin bu olaya bakışı durumu hızla düzeltecek bir yol bulmaktır. Henüz kararlaştırılmamış olan noktaları tetkik edeceğiz ve ümit ederim ki bu noktalar kabulle değer olacaktır, dedi. Toplantı 8.30'a kadar sürdü. Generallerin hazırlanmış oldukları metinden maddeler okunarak yeniden tartışıldı. Bazı düzeltmeler yapıldı. 8.30'da generaller gemilerine döndüler. Tartışma gayet iyi geçmiş, iki taraf anlaşmıştı. Generaller hazırlanan ve kabul edilen maddeleri Yunan generallerine kabul ettirerek gece tekrar gelecekler ve antlaşmayı imza edeceklerdi. İsmet Paşa'nın toplantıdan çıktığı zaman yüzü gülüyordu. Memnundu. İşleri iyi gitti, mutabık kaldık. Bu gece saat 12'de imza edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ne derece barışsever olduğunu bir kere daha ispat etti, diyordu. Fakat saat 12'de kararlaştırılan toplantı yapılmadı. Müttefikler generalleriyle Yunan generalleri arasında konuşma bitmemişti. Yunan generalleri antlaşmayı imza etmek istemiyorlardı. Son tarihi toplantı ancak sabahın 3'ünde başladı. Hazırlanan metin kısmen bir kere daha okundu ve ufak tefek bazı tartışmalar daha oldu. Metin 5 nüsha olarak yazı makineleriyle yazıldı. Generaller ve İsmet Paşa salonda metnin yazılmasını bekliyorlar ve bu sırada aralarında gayet dostane konuşuyorlardı. Metinlerin hazırlanması ancak sabaha doğru bitti. Sabah 6'da tekrar toplantı başladı ve Mudanya Anlaşması 11 Ekim Çarşamba sabahı saat 6'da imzalandı. Bu oturuma gazete muhabirlerini de kabul etmişlerdi. General Harrington imzadan sonra bir konuşma yaptı ve görüşmelerin cereyan tarzından ve bu surette sonuçlanmasından duyduğu sevinci belirtti. İmza edilen protokole göre Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılması, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren başlayacaktı. Boşaltma 15 gün içinde yapılmış olacaktı. Yunanlılar çekildikçe idari müttefiklere ve müttefikler de Türklere teslim edeceklerdi. Devir işlemi Yunan kıtalarının çekilmesinin son bulmasından itibaren 30 günde bitmiş olacaktı. Mülki memurlara refakat edecek jandarmanın miktarı subaylar dahil 8.000 olarak tespit edilmişti. Yunan kıtalarının çekilmesinden 30 gün sonra müttefikler de Trakya'yı tamamen boşaltmış olacaklardı. Tarafsız bölge sınırı Çanakkale ve Boğaz'dan 15 kilometre ileride ve İstanbul tarafından da Şile ile Darıca arası olarak belirlenmişti. Yalnız Yunan delegeleri General Syrianis de Mazarakis, antlaşmadaki araziye ait hükümlerin Yunanlılarla müttefikler arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyerek ve müttefiklerin ısrarına rağmen protokolü imzalamadılar. Fakat 3 gün sonra Yunan hükümeti Atina'da toplanıyor ve Paris'te bulunan Venizelos'a Yunanistan'ın Mudanya Antlaşması'nı kabul ettiğini resmen bildiriyordu. Antlaşmanın imzalanmasından sonra saat 8'i çeyrek geçiyor, generaller İstanbul'a döndüler. Bir askeri müfreze başta bando olduğu halde törenle kendilerini uğurladı. Ayrılırken Harrington, İsmet Paşa'nın elini sıkıyor, kendisine birçok övgülerde bulunuyor ve konferansın idare tarzından ve başarısından dolayı kutlayarak Paşa'ya teşekkürlerini söylüyordu. 9 gün süren Mudanya Konferansı'yla Türk tarihinde yeni bir devir açılıyordu. Marmara'nın bu küçük kasabasında imzalanan askeri antlaşma, Trakya'yı ana vatana geri verdiği için şüphesiz çok önemliydi. Fakat bu konferansın asıl büyük önemi herhangi bir barış konferansında görüşülecek olan Trakya meselesinden ziyade 3 büyük Batı devleti generallerinin ilk defa olarak resmen Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ve bu hükümet ordularının işgal ettiği bir yerde görüşmeleri ve karşılıklı imza atmalarıydı. Türk varlığına vurulan darbeler ve Türk vatanının maruz kaldığı ihanetler karşısında Anadolu'nun isyanı ve milletin kurtuluş savaşı 11 Ekim gece yarısı bütün müttefik devletler karşısında siyasal ve olumlu bir sonuca varıyordu. Fransa dışında o tarihe kadar İngiliz ve İtalyan hükümetleri Büyük Millet Meclisi hükümeti sıfatını resmen tanımışlardı. Halbuki o gece Büyük Britanya hükümeti temsilcisi General Harrington, Trakya'yı belirli şartlar dahilinde Büyük Millet Meclisi hükümetine devir ve teslim etmek için antlaşmanın altına imzasını koydu. Bunun içindir ki vatanı kurtaran askeri başarıdan sonra Anadolu Kurtuluş Savaşı Mudanya Konferansı'nda varlığını onaylatan olağanüstü bir siyasi zafer kazandı. Artık bütün Avrupa devletleri karşısında yalnız fiili kudreti değil, hukuki varlığı da onaylanmış, milli bir Türk hükümeti doğuyordu. Bu bakımdan Mudanya Konferansı, milli ve Türk siyasi tarihinin yeni bir safhasında başlangıç oluyordu. O zamana kadar hep dış kuvvetlere, kendine ait olmayan hakimiyet ve yetkilere uzaktan bazen seyirci kalan, bazen hizmet eden ve çoğu zamanda kurban olan Türk milleti, bu yeni tarihte doğrudan doğruya kendi haklarını, kendi egemenliğini elde etti. Artık bu millete bizzat kendi idaresinden başka hiçbiri sahip yoktu. Mudanya Antlaşması'nın bu derin ve büyük anlamı dışındaki mahiyeti barış kelimesiyle özetlenebilirdi. Türk ordusu mağlup Yunan ordusunu takip ederek bir taraftan Çanakkale'ye, diğer taraftan İstanbul civarına gelmişti. Tarafsız bölgelere ve Sarıyer'e uyarak Trakya'nın kurtuluşunu genel barış antlaşmasına bırakmış olsaydı, biliyordu ki Anadolu'da olduğu gibi Trakya'da da birçok zulümler yapılacak ve bu geçen süreden yararlanan Yunanistan, yeni savaşlara hazırlanmak için ordusunu yeniden derleyip toplamaya çalışacaktı. Devletler Türk ordularının Çanakkale ve İstanbul civarındaki ileri hareketinin durdurulmasını istedikleri zaman başkumandan bu cevapları verdi. Durmanın bir çaresi vardı. Trakya'daki Yunan ordusunu geri çekmek ve savaşı fiilen gereksiz bir hale koymak. Mudanya Konferansı'nın amacı buydu ve bu da başarıya ulaştı. Konferansın toplanması kararlaştırıldığında görüşmelerin 24 saatte biteceği sanılıyordu. Bu amaca varmak yolunda çıkarılan zorlukları yenmek için 9 gün uğraşmak lazım geldi ve sonunda her iki tarafın sağduyusu, zekası, sabrı ve tedbirli davranışı bütün tehlikeleri yok etti. Mudanya Antlaşması'nın imzası üzerine hemen Bursa'ya gelen Başkumandan Mustafa Kemal, İsmet Paşa'yı yürekten kutluyor, öte yandan Anadolu Ajansı 12 Ekim'de şu bildiriyi yayınlıyordu. Ankara 12 Anadolu Ajansı, Büyük Millet Meclisi'nin dünkü toplantısında harici vekilinin beyanatından sonra vaki olan teklif üzerine Garp ordularımız kumandanı İsmet Paşa Hazretleri'ne Mudanya Konferansı'ndaki mesai ve muvaffakatiyetinden dolayı meclis adına teşekkür beyan edilmesi kararlaştırılmıştır. Atatürk nutukta devletlerin barış teklifiyle Mudanya Konferansı'nı şöyle anlatır. 29 Eylül 1922 tarihinde müttefiklerin notasına verdiğim kısa bir cevapta Mudanya Konferansı'nı kabul ettiğimi bildirdim. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal bize geri verilmesini talep ettim. 3 Ekim'de toplanmasının uygun olacağını söylediği Mudanya Konferansı'na başkumandanlık adına olağanüstü yetkiyle Batı Cephesi Orduları Kumandanı İsmet Paşa'yı temsilci atadığımı bildirdim. Bu notaya hükümetçe de 4 Ekim 1922 tarihli ayrıntılı bir cevap verildi. Bu cevapta konferansları için İzmir teklif edildi. Boğazlar meselesi dolayısıyla Rusya, Ukrayna ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin dahi çağrılması istendi ve benzeri sorunlar hakkında da görüşlerimiz kısaca bildirildi. Mudanya'da İsmet Paşa'nın başkanlığında İngiltere temsilcisi General Harrington, Fransa delegesi General Chappie, İtalya delegesi General Mombelli'den oluşan konferans toplandı. Bir hafta kadar devam eden tartışmalı görüşmelerden sonra 11 Ekim'de Mudanya Müterekenamesi imzalandı. Bu surette Trakya ana yurda katıldı. Burada kaldığım günler zarfında Refet Paşa'yı bilindiği gibi İstanbul'a gönderdim. İsmet Paşa'nın da Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevini yapıp yapmayacağını mevcut bunca bilgime rağmen bir daha inceledim. Mudanya Konferansı'nı nasıl idare ettiğini ayrıntılarıyla anlamaya çalıştım. İsmet Paşa kendisine düşüncelerimle ilgili hiçbir şey söylemiyordum. Nihayet müspet olarak kararımı verdim. İsmet Paşa'nın temsilci kurulu başkanı olması için daha evvel hariciye vekili olmasını münasip gördüm. Bunu temin için doğrudan doğruya hariciye vekili Yusuf Kemal Bey'e hususi ve mahrem olarak yazdığım bir şifre telgrafnamede kendisinin hariciye vekaletinden istifa etmesini ve yerine İsmet Paşa'nın seçimine yardımcı olmasını rica ettim. Ankara'dan hareketimden evvel Yusuf Kemal Bey bana temsilciler kurulu başkanlığı vazifesini en iyi İsmet Paşa'nın yapabileceğini söylemişti. Yusuf Kemal Bey'den kendisine yazdıklarımı iyi karşılayarak gereğini yapmak için harekete geçtiğini bildiren bir cevap aldım. İşte ondan sonraydı ki İsmet Paşa emrivaki halinde hariciye vekili olacağını ve ondan sonra da Barış Konferansı'na Temsilciler Kurulu Başkanı olarak gideceğini söyledim. Paşa birdenbire şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. En nihayet teklifimi bir emir tellaki ederek kabul etti. İstanbul'a giriş. Mudanya Anlaşması'ndan 5 gün sonra Lloyd George, Manchester'da Reform Club'da bu anlaşmanın sebeplerini açıklayan bir konuşma yaptı. Türkiye'nin başına birçok belalar açan İngiliz devlet adamı diyordu ki, Yunan bozgunundan sonra durum gayet tehlikeliydi. Onun için süratle hareket etmemiz gerekiyordu. Askeri uzmanlarımız boğazların iki sahilini tutmadıkça serbestisini veya sükun içinde ticari gidiş gelişini temin edemeyeceğimizi söylediler. Türkler üzerimize yürüdüler. Fransızlar geri çekildiler. İtalyanlar da onları takip ettiler. Farz ediniz ki biz de Fransızlar gibi hareket etseydik, o zaman Kuvayi Milliye Çanakkale yerleşecek ve oradan atacakları son adım boğazları geçmek olacaktı. Eğer Mudanya Konferansı'nda bu isteği kabul etmeseydiler, onları kim yerlerinden çıkaracaktı? Hiç kimse. Bundan başka Boğaz içinde hoşa gitmeyen bir manzara meydana gelecekti. Milliyetçi Türkler İstanbul'a gelecekti. Onların boğazları geçmesine izin verilseydi, çıkacak olayları düşünmek bile korkunçtu. Diğer üstünlüklerinin ötesinde Türk gibi birinci sınıf savaşçıya karşı blöf yapmayı tecrübe etmek iyi değildir. Bu oyun ancak korkaklara uygulanır. Türkler işin ciddiyetini veya gevşekliğini derhal anlarlar. Eğer isterseniz diyebilirsiniz ki biz Türklere karşı tehditlerde bulunduk. Ancak kesin karar verilmemişse tehdit daima bir hata teşkil eder. Biz yalnız tehdit etmedik, fiilen harekete de karar vermiştik. Türkler barışı çabuklaştırmak arzumuzdaki samimiyetimizin bize bu kararı verdirdiğini anladılar. Fakat Lloyd George'un bu demeci onun son demeci oldu. Yunanlıları üzerimize saldırtan oydu. Şimdi bozgunu kabul eden de yine o oluyor ve politikasını bir takım mazeretlere dayamaya uğraşıyordu. Nihayet çok geçmedi. Birkaç gün sonra Türk jandarmaları İstanbul'a girdikleri gün Lloyd George da Londra'da bütün kabinesiyle beraber yıkıldı gitti. Bu yıkılış İngiltere'nin o zamana kadar izlediği şark politikasının tam bir iflası, Lloyd George'un kişiliğinde de o politikanın yıkılışı oldu. Türk jandarmaları ilk defa 18 Ekim çarşamba günü saat 3'te İstanbul'a girdiler. Bu İstanbul'da İzmir günlerini de geçen aklın almayacağı derecede olağanüstü bir sevinç ve coşkunluk bayramı oldu. Sabahleyin erkenden Kabataş çevresi hınca hınç dolmuştu. Şehrin her tarafta ellerinde bayraklarıyla esnaf cemiyetleri, öğrenciler, her sınıf halk Kabataş'a doğru yürüyor, caddelere sıralanıyor, sahilleri tutuyordu. Cami merdivenlerinin üzü saf saf insan doluydu. Boğaz'dan ve Kadıköy'den gelen vapurlar kız okullarını, Darul Eytam öğrencilerini, mutelif heyetleri köprünün üzerine döküyordu. Bunlar hemen düzenli alaylar halinde kendilerine gösterilen yerlere sıralanıyordu. Saat 11'de kalabalık o hale geldi ki tramvaylar işleyemez oldu. Denilebilir ki bütün İstanbul ana caddelerin iki tarafı öğrenciler, gençler, meraklılar ve diğer cemiyetlerle sonsuz bir kordon arasına alınmıştı. Gazi jandarmalar halkın arasından geçecekti. Kahraman askerlerin başında gelen Refet Paşa az sonra bu caddelerden Anadolu'nun bir timsali haline geçerken milletin en coşkun gösterilerle kendisine gönderdiği selamları alacak, arabasına atılan binlerce çiçek demetleri arasında kaybolacaktı. Saat 3'te Refet Paşa ve Türk jandarmalarını getiren Gülnihal vapurunu karşılamaya giden İstimbot, Refet Paşa'yı alarak geldi. Neveser vapurun üzerine yanaştı. Burada okul heyetleriyle diğer birçok heyetler Anadolu'dan gelen Türk kumandanlarını kutladılar. Refet Paşa halkın çılgın alkışları arasında iskeleye çıktı. Bu sırada Dariflinunlu ve Tıbbiyeli gençler kendisini kucakladılar ve omuzlarının üzerine aldılar. Evlerin pencerelerinden çiçek, serpantin, konfeti yağıyordu. Refet Paşa ta Fındıklı'ya kadar halkın elleri ve omuzları üzerinde geldi. Orada kendisi için hazırlanan arabaya güçlükle binebildi. Halk arabanın arkasında uçsuz bucaksız bir alay teşkil etmekteydi. Kabataş'tan Sultan Fatih Türbesi'ne kadar böylece gelindi. Refet Paşa burada Fatih'in türbesini ziyaret etti. Halk heyecandan ağlıyordu. Bu ziyaretten sonra kumandan Şak Mahalifi'ne gitti ve halkın kesintisiz coşkun gösterileri arasında birçok kez balkona çağrıldı, konuşma yapmaya mecbur edildi. O günkü gösteri İstanbul tarihine eşsiz günlerinden biri olarak yazılacak güçteydi. Refet Paşa 18 Ekim günü İstanbul'a çıkmıştı. Günnihal'de bekleyen jandarmalar ertesi gün öğle üzeri önlerinde bir bando olduğu halde Sirkeci rıhtımına çıkarak aynı coşkunlukla karşılandılar. Jandarmaları taşıyan seyri Sefin vapuru Sirkeci önünde görünür görünmez vapurların direklerine, binaların pencerelerine, damlarına hatta tramvayların üzerine kadar yılan kalabalıklar arasından bir alkıştır koptu. Jandarmalar tertemiz giyinmişlerdi. Başlarında İstanbul'un o zaman ilk defa göründüğü milli serpuşlar vardı. Bu kahraman askerler İstanbul'a ayak basar basmaz etraflarını sararak kendilerini çıldırasıya alkışlayan halkın heyecanı içinde canlı birer kurtarıcı heykeli gibi gözükmekteydiler. Zulme uğramış bir milletin halkını ve bağımsızlığını savunmak için, kutsal bir fikir için en büyük yoksunluklar ve zorluklarla pençeleşen bu gaziler, o sabah İstanbul'un sokaklarından halkın zulme gelip gelmesinin parlak ve anlamlı birer tescili gibi geçtiler. Bunlar sokaklardan geçerken, "Seni de geldik, kurtaracağız, İstanbul!" şarkısını öyle masum bir Anadolu şivesiyle söylüyorlardı ki, halk durmadan ağlıyordu. İstanbul'un bu coşkunluğu yalnız o gün ve o gece değil, günler ve gecelerle devam etti. İstanbul'a Türk jandarmaların girmesi ve aynı gün Londra'dan Lloyd George'un kabinesine beraber yıkılıp gitmesi üzerine kurulan Bonar Law kabinesine hariciye nazırı olarak Lord Curzon of Kendleston getirildi. Bu kabine değişikliğinin arkasından Lord Curzon'un ilk işlerinden biri olarak Barış Konferansı'nın Kasım ayının 13'ünde ve Lozan'da toplanması, Mösyö Poincaré yazıyla teklif ettiği haberi geldi. Fakat Ankara'ya henüz resmi bir müracaat yoktu. İngiltere'de seçimler vardı. Lord Curzon'un konferansa katılabilmesi için müttefikler konferansın Avrupa'da toplanmasını istiyorlardı. Büyük Millet Meclisi hükümeti ise konferans için İzmir'i tercih ediyordu. Bu sırada Ankara'da Hariciye Vekili Yusuf Kemal sağlık sebeplerini ileri sürerek Hariciye Vekilliğinden çekildi. Ertesi gün 27 Ekim Cuma öğleden sonra Büyük Millet Meclisi toplanarak Yusuf Kemal'in yerine 150 oyla Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'yı Hariciye Vekili seçti. İşte İsmet Paşa o günden itibarendir ki fiilen askerliği bırakarak artık yıllarca idare edeceği ve nihayet Cumhurbaşkanlığına kadar yükseleceği Türk Devleti'nin yüksek menfaat ve genel politikasını idare mevkiine geçti. Aynı tarihte Büyük Britanya, Fransa ve İtalya'nın Doğu Barışı'nın kurulması ve boğazları idare usulünü tayin amacıyla ilgili devletleri 13 Kasım'da Lozan'a delegelerini göndermeye davet etmek üzere aralarında anlaştıklarını bildirdi. Bu surette Lord Curzon'un teklifi üzerine bir barış konferansının toplanacağı haberi gerçekleşiyordu. Devletlerin aynı zamanda Amerika'ya bir çağrı göndermeyi karşıladıkları haberi gecikmedi. 27 Ekim'de İngiltere, Fransa, İtalya baş tercümanları Büyük Millet Meclisi hükümetinin İstanbul temsilcisine birer sözlü nota tebliğ ettiler. Telgrafların daha önce haber verdikleri gibi müttefik devletler barış konferansının 13 Kasım'da Lozan'da toplanmasını teklif ediyorlardı. Baba Ali de aynı surette konferansa davet ediliyordu. Bu davette ilk göze çarpan kısalığı, yanlış tarih ve toplantı yerini söylemekle yetinilmesiydi. Halbuki Büyük Millet Meclisi hükümetinin 4 Ekim tarihiyle devletlere gönderdiği nota oldukça uzundu ve içinde önemli meselelerden söz ediliyordu. Devletler bu notaya araçsız olarak sözlü bir çağrıyla cevap vermekteydiler.